Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Duha Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı iyice çöktüğü zaman geceye. Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı da. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek, böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmezken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksulken seni bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi üzüp kahretme. İsteyip dileneni de azarlayıp çıkışma. Rabbinin nimetini ise durmaksızın anlat. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde çocuklar ile ilgili iletişim becerileri ve onlar ile iletişim kurmasının önemi hakkında konuşacağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Bu programda yaptığımız tavsiyeler ise genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
Çocukların iletişim becerileri, çocuklarda başarılı sosyal ilişkilerin temelini oluşturan ve insanlar arasında samimi ve sıcak ilişkilerin oluşmasına yol açan becerilerdir. Bu becerileri öğrenmek çocuklar için çok önemlidir. Çünkü topluma girerken ve akranlarını tanırken güven kazanmalarına ve kendilerini önemli ve sevimli hissetmelerine yardımcı olur. Çoğu çocuğun sevdikleriyle iletişim kurmak için basit ve uygun yöntem ve stratejileri bilmesi gerekir. Buna rağmen çocuklardan bazıları uzun süre birlikte oynayabilir ve çalışabilir ancak birbirleriyle aktif olarak iletişim kuramazlar. Bu nedenle çocuklara ve gençlere iletişim becerilerin öğretmesi çok önemlidir.
Çocukların iletişim becerileri sözlü ve sözlü olmayan iletişim becerileri olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Beden dili ve göz teması çocuklarda sözlü olmayan iletişim becerileri arasındadır ve jestleri, el ve ayak hareketleri, mimikleri, nasıl oturulacağını veya ayakta duracağını, yüz ifadeleri, başının durumu ve duruşunu kapsar. Göz teması kurmak, konuşma arzusunu gösterir. Selamlaşma, kendini tanıtma ve sohbet başlatmada çocuklarda sözlü iletişim becerileri arasındadır.
Çoğu çocuklar selamlama gibi kelimelerin yanı sıra değişen yüz ifadeleri, ses tonu, nasıl oturdukları veya ayakta durdukları gibi kelimeleri kullanmayarak arkadaşları ve akranlarıyla iletişim kurar. Birbirlerini selamlarken hangi kelimeyi söyledikleri önemli değil. Birbirlerini mutlu ve anlayışlı bir ses tonu ve yüzle selamlamaları önemlidir. Tipik olarak çocuklar ilk karşılaşmalarında kendilerini tanıtırlar ve ilgilerini ve iletişim kurma isteklerini birbirlerine isim vererek ifade etmeye çalışırlar.
Bu adımlardan geçtikten sonra çocuklardan birinin öne çıkması ve sohbet için ilginç bir konu açması gerekiyor. Bazen çocuklar konuşacak bir şey düşünemezler. Bu gibi durumlarda az önce yaptıkları iş ve faaliyetler hakkında basit bir soru sorabilirler. Konuşmanın başında onları birbirleriyle konuşmaya teşvik etmek için ilginç ve çekici olan bir konuyu gündeme getirmek gerekiyor.
زدل ظلمت کینه ها رفت چراغ تفاهم درخشید زدل ظلمت کینه ها رفت چراغ تفاهم درخشید
Çocukların iletişim becerilerinin güçlendirilmesi önemlidir. Çünkü hiç şüphesiz yakın ve empatik arkadaşları olan çocuklar pasif ve izole çocuklara göre daha mutlu, daha sosyal ve daha başarılıdır. Çünkü düşüncelerini, hayallerini, maceralarını, başarılarını ve hatta başarısızlıklarını onlarla paylaşabilir, bir arada olmanın ve onlarla birlikte olmanın tadını çıkarabilirler. Yakın arkadaşları kolay seçmeyen çocuklar her zaman bir köşede tek başlarına durup akranlarının oyunlarını izlemek zorunda kalırlar.
Bu nedenle çocuklara iletişim becerilerinin öğretilmesi anne babaların planlamaları gereken diğer eğitim süreçleri arasında yer alıyor. Çünkü çocukların ilk tanışmaları ve akranlarıyla olan arkadaşlıkları sosyal ilişkilerinin gidişatını derinden etkiler. Bu amaçla sohbetimizin devamında çocuklara iletişim becerilerini öğretmek için bazı yöntemlere değineceğiz.
Çocuğunuz biriyle konuştuğunda onu diğer kişilerin gözlerinin içine bakmaya ve etkili bir şekilde iletişim kurmak ve güven inşa etmek için onlarla konuşmaya teşvik edin. Ayrıca çocuğunuzun farklı duyguları taklit etmesine izin vermelisiniz. Mutluluk, öfke, umutsuzluk, heyecan, yaramazlık, tuhaflık, sinirlilik, yorgunluk, korku, tehlike ve benzeri duygular bu türdendir. Çocuklara duyguları öğretirken çocuğunuza sizi neyin mutlu ettiğini veya neyin üzdüğünü söylemeniz de çok önemlidir. Bu yüzden yanlış bir şey yaptıklarında kendimizi ciddiye almalı ve üzgün olduğumuzu söylemeliyiz.
Tahran Radyosu.
Çocuğunuzun duygularını sözlü ve sözsüz olarak ifade etmeyi, diğer insanlarla etkileşim kurmayı ve sosyal uyaranlara yanıt verme öğrenmesi gerekiyor. Çocuklarınızın doğru selamlamayı ve tepkiler göstermeyi öğrenmelerine yardımcı olun. Çocuklar başkalarıyla düzgün bir şekilde etkileşim kurmak, utancın üstesinden gelmek, tepkileri yönetmek ve doğru duyguları ifade etmek için yardıma ve rehberliğe ihtiyaç duyarlar. Çocuklarınızın konuşmakta, sorun sormakta ve ihtiyaçlarını, arzularını, inançlarını ve fikirlerini ifade etmekte özgür olduklarını bilmelerini sağlayın.
Yalnız bir çocuk dünyayla etkileşimde zorluk çekebilir. Çocuğunuza eşlik edin ve ona farklı durumlara maruz kalması ve farklı insanlarla tanışması için bir şans verin. Eğlence dersleri, oyun alanları, parklar ve spor aktiviteleri gibi onlara sosyalleşme fırsatı verin. Çocuklar diğer çocuklarla veya yetişkinlerle etkileşime girdiğinde kişiliklerinin temelini oluşturan bir dizi kişiler arası beceriler geliştirirler. Korkusuzca iletişim kuran ve duygularını ifade eden çocuklar yaşlandıkça karmaşık durumlarla başa çıkmaya daha hazırlıklıdır. Çocuklarınızın iyi iletişim becerilerini sürdürmelerine ve müzakere, problem çözme, sözsüz iletişim, atılganlık, pazarlık ve topluluk ve kalabalık önünde konuşma gibi beceriler geliştirmelerine izin verin.
Ebeveynler bir çocuğun farklı becerileri öğrenmelerinde ilk öğretmeni olduklarından dolayı çocuğuna farklı beceriler kazandırabilmeleri için farklı ortamlarda bu becerilerden yararlanabilmeleri gerekir. Bazı ipuçlarını bilmek çocuğunuzun iletişim becerilerini geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bu stratejilerden biri çocuğa yeterince fırsat vermektir. Bazı ebeveynler diğer kişi konuşmayı bitirmediğinde konuşmaya alışır. 5 ile 10 saniye kuralını kullanmak, çocuğunuza düşünmesi ve yanıt vermesi için bolca fırsat vermenin iyi bir yoludur. Ayrıca çocuğun hatalarını aşırı düzeltmemeye dikkat etmelisiniz. Çocuğunuzu tam yetişkin bir insan olarak muhatap almak önemlidir. Çocuğunuzla konuşurken göz teması kurun ve cevap vermesini bekleyin. Çocuklar anne babalarını taklit ettikleri için sizin konuşma ve sosyalleşme tarzınız çocuğunuza rol model olacağını unutmayın. Günümüzde çoğu ebeveyn televizyonu çocuklarını eğlendirmek için kullanıyor. Televizyonun açık olduğu süreyi sınırlamanız önerilir.
Senaryo oluşturma, spontane oyunlar, akranlar veya yetişkinlerle etkileşim, çocukların iletişim becerilerini geliştirmeleri ve gelişmeleri için iyi fırsatlar sayılır. Çocuğunuzun dil yapılarına ne kadar çok maruz kalırsa onları o kadar çabuk anlamaya ve benimsemeye başlar. Çocuğunuza kitap okurken ona kitaptaki resimleri gösterebilir, resimleri açıklayabilir ve sizinle konuşmaya teşvik edebilirsiniz. Bu çocuğun hayal gücünü arttıracaktır. Aynı zamanda onu dilin, cümlelerin ve kelimelerin yapılarıyla tanıştırır. Çocuklara açık uçlu sorular sorun. Bu uzun sorular ve cevaplar çocuğunuzun düşünmeye ve tartışmaya başlamasına neden olacaktır.
Ayrıca özellikle çocuğunuz küçükken kelimeleri ve cümleleri tekrarlaması gerekir. Öğrenmenin sırrı tekrardır ve bu sayede çocuklar ifade ve iletişim becerilerini geliştirebilirler. Ayrıca çocukla ilgili kararlar vermeye çalışırken veya yaptığı yanlışlar konusunda onu uyarmaya çalışırken çocukla konuşmak için zaman ayırın ve onun bakış açısını sorun. Ardından nedenini belirterek sonuca varmaya çalışın. Bu noktaya dikkat etmek çok sabır ister ama uzun vadede olumlu bir etkisi olacaktır. Çünkü onun ifade sanatını güçlendirmesinin yanı sıra akıl yürütme, tartışma, empati kurma ve diğer sosyal becerilerinin şekillenmesinde etkilidir.
Ergenlerin ebeveynlerinin de ergenlerin iletişim becerilerinin farkında olmaları ve ergenlerini eğitmeleri gerekir. Çünkü bu ergenlerle olan ilişkilerimizin kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Örneğin aktif dinleme becerisine sahip olmak, yalnızca insanların söylediği kelimeleri dinlemekle kalmayıp, aynı zamanda özel olmayan davranışlarıyla yansıttıkları duyguları anlamamızı sağlayan bir beceridir. Her ikisi de iletilen genel mesajı anlatmakta önemlidir. Bu beceri karmaşıktır ve tekrar tekrar alıştırması yapılması gerekir.
Kendine güvenme ve özgüven, kendini doğrudan güvenle ifade edebilme veya başkalarının haklarına ve sosyal durumlarına ve konumlarına saygı duyarak düşüncelerini, duygularını veya duyularını ifade edebilme yeteneğiyle karakterize edilen bir ilişki tarzıdır. Cesaret, kişinin benlik saygısını ve özgüvenini etkiler. Bu nedenle ergenlerin cesaret pratiği yapması şüphesiz çok faydalıdır. Bu, bir koç veya terapistle sağlanan bir eğitim programı aracılığıyla kazanılabilen karmaşık bir beceridir. Ancak cesaretin bazı yönleri evde ve okulda basit çalışmalar ve alıştırmalarla öğretilebilir. Belki de en önemli şey gençlere haklarını talep etmədə, soru sormada, sohbət başlatmada, fikir və duyğularını ifadə etmədə yanlış bir şey olmadığına dair güvəncə verməkdir. Digər insanlara saygılı bir şəkildə hayır deməkdə yanlış bir şey yoxdur.
Bu alandakı bir diğer önemli eğitim girişimi duygusal öz farkındalık uygulamasıdır. Neden belirli bir duygusal yaklaşıma sahip olduğumuzu anlamak ve bu duyguları nasıl yöneteceğimizi bilmek, ister kendi kendine motivasyon olsun, ister başkalarını tanıma veya empati kurma yeteneği olsun, hayatımızın her alanında ve başkalarıyla ilişkilerimizde başarı ve mutluluk için çok önemlidir. Bunu bilmek gerekir. Söylediklerimize ek olarak ifade tarzı her zaman çok önemlidir. İnsan davranışının sözel olmayan yönlerinde göz teması, ses tonu, yüz ifadeleri, hareketler, sosyal mesafe, dil ve vücut pozisyonuna dikkat edilmelidir.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı adlı seri sohbetimizin 11. bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde spor yapmanın hayatımızdaki etkisi ve önemini ele almaya çalışacağız.
Geçen bölümlerde hijyen kurallarına uymanın ve sağlıklı yemeklerle beslenmenin iyi bir yaşam sürmek için gerekli olduğunu gördük. Şimdi de spor yapmanın iyi bir hayattaki önemli rolünü ele almak istiyoruz. Önlemenin her zaman tedavi etmekten daha öncelikli olduğunu biliyoruz. Bizim hareketsizliğimiz hastalıklar ve bitkinliklere yol açabilir. O zaman sağlık ve zindelik peşinde iseniz spor yapmak ile fiziksel ve ruhsal olarak gücünüzü artırabilirsiniz. Spor yapmak fiziksel olarak hareketli olmak demek, spor yapmak zindelik ve neşe demektir. İnsanların sağlığı ve zindeliği onların hareketliliğine bağlıdır. Spor yapıp hareketli olmak hayatın güzel olaylarından biridir. Spor yapmak ise beyinde morfin adlı bir maddenin salgılanmasına yardımcı olup bizi neşeli ve zinde tutar. Bu zindelik ve neşe bizim fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı olmamızı sağlar.
Spor yapmaya egzersizlerle başlamalıyız. Spor ilgi duyduğunuzu anladığınızda ise hızınızı artırıp daha fazla aktif olabilirsiniz. Tereddütlü davranmayın. Artık ruhunuzu ve fiziğinizi sağlığı ve geliştirmesi için işe koyma zamanı. Esasında hareketlilik ve hayatın olmazsa olmazıdır. Aktif olmak, çalışmak, hareketsiz kalmamak, sağlık, neşe ve zindeliğin sırrıdır. Durgunluk ise gelişmeyi engelleyip büyük ruhsal ve fiziksel zararlara yol açan kötü bir alışkanlıktır.
Fiziksel yetersizlik ve ruhsal baskılar erken yaşlanma ve bezginliğe yol açar. Halbuki spor yapıp iyi ve doğru beslenmek insanın sağlıklı bir yaşam sürmesinde önemli bir etkendir. Ömrün uzunluğu, kalbin sağlığı, kaslar ve adalelerin güçlendirilmesi, stresten uzak durup depresyonun önlenmesi için hep spor yapmak etkili bir araçtır. Günümüzde dünyanın dört bir yanında spor yapmak önemli bir mesele olarak ele alınmaktadır. İnsanların büyük bölümü, özellikle de gençler, spor yapıp kimileri de profesyonel olarak sporu devam ettirirler. Kimi insanlar amatör, kimileri de profesyonel sporculardır. Kimileri sporu izlemeye ve taraftarlık yapmaya, kimileri de spor alanlarında yer almaya ilgi duyuyorlar. İşte bu insanlar daha iyi yaşamanın bileşenlerinden biri olan spor yapmayı tanımışlardır.
Sporun ruhsal ve fiziksel, ayrıca toplumsal sağlıktaki öneminden dolayı hükümetler tarafından kamu spor alanlarının yapımına büyük önem verilmektedir. Farklı ülkelerde, özellikle de gelişmiş ülkelerde, bakanlıklar ve belediyeler toplumsal spor ihtiyacına karşılık vermek için statların, spor komplekslerinin ve spor kulüplerinin kurulması ve yapılmasına büyük önem vermektedirler. Televizyon, radyo, dergi ve kitle iletişim araçlarının önemli bir bölümü spor ve spor haberlerine ayrılmaktadır. Böylece sporun dünyada ciddi derecede önde olan meseleler arasında yer aldığı gözlemlenmektedir. Spor dallarında ise en çok tutulan futboldur.
Spor yapmakla daha sağlıklı uzuvlara sahip olabilirsiniz. Kasların gerilme kapasitesini arttırmak ve kalbin düzenli atması bir süre spor yapmak neticesinde elde edilebilir. Spor yaparak akciğerlerinizin kapasitesini artırıp sonuçta daha fazla oksijenden faydalanabilirsiniz. Gerçekte spor yapmak kalp damar sistemini de güçlendirip kalbi ve akciğerleri etkin ve daha iyi çalışmasına yol açar. Böylece spor yapmak kalp ve damar hastalıklarının azalmasında da büyük bir rol oynar. Tabii kalp ve solunum sistemleri sorunları yaşayanlar uygun ve sağlıklı şekilde spor yapmak için doktorlarına danışmaları gerekiyor.
Vücudun bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, gelişme ve hormonal sistemin güçlendirilmesi, vücuttan zehirlerin atılması ve de vücut uzuvlarının besin maddelerini emmeye hazır hale gelmesi spor yapmanın diğer avantajlarındandır. Kemiklerin güçlenmesi ve kemik erimesinin önlenmesi, bağ dokular, tendonlar ve adale bağlarının güçlenmesi, kopma ve zarar görme ihtimalinin azalması spor yapmanın fiziksel getirilerindendir.
Spor yapmak ayrıca gerilmiş kasları normalleştirip yağlarınızın erimesine yardımcı olmak suretiyle istediğiniz kiloda kalmanıza yardımcı olur. Günümüzde vücut güzelliği ve uygun ağırlık çoğu insanların peşinde olduğu bir arzudur. Sürekli spor yapıp doğru beslenmek ise bu arzuya ulaşmanın en önemli sırrıdır. Tabii spor yapıp fiziksel faaliyetler ile daha sağlıklı ve daha güzel vücuda sahip olmayı başaranlar daha fazla özgüvene sahip olurlar. Bu kesim bu özgüvenlerinden dolayı toplumsal ilişkilerde de başarılı insanlar olma şansları başkalarına göre daha yüksektir.
Spor yapmak fiziksel gücünüzü artırmanın yanı sıra vücudu da erken yorgunluktan uzak tutar. Spor alanındaki uzman doktorlara göre spor kimi büyük ağrıları ve fiziksel sorunları bile tedavi ediyor. Sporla vücudun emme ve boşaltma sistemi daha düzgün şekilde çalışmaya başlar. Özellikle bağırsak sistemlerinin güzel çalışması gibi kaslar ve sinir sistemi ve merkezlerinin daha koordineli çalışmasına da neden olup böylece böylece düşünceye dayalı işlerde daha rahat iş yapmamıza da yardımcı olur. Stressel ve sinirsel sorunların ortadan kalkması ile insan daha aktif olur ve daha etkili faaliyetlerde bulunur. Ne demişler? Sağlam kafa, sağlıklı vücuttadır.
İslam açısından da hareketli olup spor yapmak her kişinin hayatının olmazsa olmazı olarak adledilmiştir. Bu semavi dinimiz açısından her kişi beden ve vücudunu korumakla mükelleftir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem insanın vücudunu koruması ile ilgili şöyle buyurmuşlardır. Allah'ın senin üzerinde hakkı vardır. Vücudunun da ailenin de senin üzerinde hakkı vardır. Bu değerli hadiste göze çarpan nokta ise Peygamber Efendimizin vücuda ve sağlığa verdiği önemin o kadar büyük olduğudur ki onu Allah'ın hakkı ve ailenin hakkı yanında zikretmiştir. Hatta aile hakkından daha önce söylemiştir. Bu hadis bize insanın Allah'ın hakkını ve ailesinin hakkını vücudunun sağlıklı olması halinde ödeyebileceğini göstermektedir.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem İslam toplumu lideri ve İslam ordusu komutanı olarak da ashabının askeri kabiliyetlerini ve gücünü geliştirmek ve artırmak için yarışmalar düzenleyip kimi zaman kendileri de bu yarışmalara katılan biriydi. Peygamber Efendimiz açısından atçılık, okçuluk ve yüzme sporları en değerli sporlardandı. Rivayetlerde de Peygamber Efendimizin at yarışları düzenlediği ve kazanana birkaç miskal gümüş ödül verdiği anlatılmaktadır. Allah Resulü açısından okçuluk en değerli İslami spordur. Rivayetlerde de ebeveynlerin çocuklarına okçuluk öğretmesinin bir hak olduğu anlatılmaktadır. Allah Resulü bu konu hakkında şöyle buyurmuşlardır. Ebeveynlerin çocuklarına okuma yazma, yüzme ve okçuluk öğretmesi ve onları iyi ve helal yemekle beslemesi bir haktır.
Tüm kişiler spor yapmaya ihtiyaçları olduğu halde bu alanda ihmalkar davrananlara pek sık rastlıyoruz. Kimileri spor yapmanın sadece spor kulüplerinde ve salonlarında yapılabileceğini düşünüyorlar. Ancak sporun illaki masraflı ve yorucu olmasına gerek yok. Sabahleyin yapacağınız egzersiz, günlük yürüme ve koşmalar da masrafsız sporun örnekleridirler. Bu tür spor yapmak da sizin sağlığınızı artırıp sonuçta hayatınızın kalitesini de etkilemektedir.
Spor çocuklar ve gençler için de büyük bir öneme sahiptir. Doktorlar genel olarak gençlerin yaş, fiziki durumu, ilgi alanı ve gelişme evrelerine uygun olarak fiziksel faaliyetleri onlara önermektedir. Yapılan incelemelere göre çocuklar ve gençler dönemimizde aktif ve hareketli değillerdir. Böylece bu hassas kesim daha çok kalp hastalıklarından korunmak ve sağlıklarını uzun süre için garanti altına almak için spor yapmaları gerekir. Düzenli beden faaliyeti ve spor çocuklarda kemiklerin gelişmesi, kiloların dengelenmesi ve sonuçta kalp damar hastalıklarından korunmasına yol açar. Doktorlar bu hususta önemli bir noktaya değinmektedirler. Onlara göre gençlik ve çocukluk çağında spor yapmayanların orta yaşlarda kemik erimesine yakalanmalarının ihtimali de yüksektir. O zaman hep birlikte daha sağlıklı ve daha iyi bir yaşam için spor yapıp çocuklarımızı da çocukluğu döneminden itibaren spor yapmaya teşvik edelim.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı adlı seri sohbetimizin 11. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşçakalın. Thank you.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde nübüvvet konusunun devamında İslam peygamberinin mübarek yaşamını ve çocukluk çağını ele almak istiyoruz.
Araplar cahiliye döneminde sabit ve düzenli bir takvimi yoktu. Buna göre bazen önemli bir hadiseyi veya ünlü bir şahsiyetin ölümü veya iki aşiret arasında kanlı bir savaşı kullandıkları takvimin başlangıcı olarak kabul ediyordu. Nitekim Arap aşiretleri ortak bir takvimden de yararlanmıyordu ve her aşiret kendine göre önemli gördüğü tarihi bir hadiseyi takviminin başlangıcı olarak kabul ediyordu. Örneğin Ebraha komutasındaki fil ordusu Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye doğru saldırıya geçtiği gün cahiliye Arapların kullandıkları takvimin başlangıç noktalarından biridir. O gün Yüce Allah'ın emri üzerine gökte kuşlar ortaya çıktı ve attıkları taşlarla Ebraha'nın muazzam ordusunu dağıtarak hepsini helak etti. Bu hadise o dönemin hadiselerini gölgesi altında bıraktı ve o yıl fil yılı olarak adlandırıldı ve uzun yıllar Arap takviminin başlangıcı oldu. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem fil yılının Rebiül Evvel ayının 17. günü olan bir cuma günü seher vakti Mekke'de dünyaya geldi. Bu veladet miladi 570 yılına denk geliyordu.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş aşireti ve Haşimoğulları hanedanındandı. Babası Abdullah, Abdülmuttalib'in oğlu, annesi de Amine idi. Abdullah pak ve imanlı bir insandı. Abdullah Amine ile evlendikten sonra ticaret yapmak üzere bir kervanla beraber Mekke'den Şam'a gitti. O sıralarda Amine hamileydi. Abdullah Şam'dan dönerken Medine'de ağır bir hastalığa yakalandı. Orada eşi ve doğacak bebeğinin hasretiyle hayata gözlerini yumdu. Abdullah'ın vefatı üzerinden aylar geçiyor ve Amine eşini kaybetmenin acısıyla yaşıyordu. Şimdi artık bebeğin doğma zamanı gelmişti. Seher vakti tam şafak sökerken Amine doğum sancısıyla uykudan uyandı. O zorlu anlarda Yüce Allah'ın inayetiyle Amine'nin evi aydınlandı. Amine gördüklerine inanamıyordu. Sanki evine gökten yıldızlar yağıyor, evi nurani bir hal almıştı. Az sonra Amine varlığından alem nurani olan erkek bir bebek dünyaya getirdi. O sırada Amine bir nida duydu. O ses Amine'ye doğurduğu bebekte geçmiş enbiyanın özellikleri, Nuh'un cesareti, İbrahim'in ihlas ve tevekkülü, Yusuf'un siması, Salih'in fesahati, Musa'nın direniş ve İsa'nın züht ve cömertliği gibi sıfatların tümü bir arada bulunduğunu söylüyordu.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in veladetiyle eş zamanlı olarak dünyada bazı hadiseler yaşandı ve bu hadiseler tarihte kayda geçti. Örneğin Kabe'de bulunan putlar yüzleri üzerine devrildi. Yine İran'da Kesra Eyvanı çatladı ve 14 kongresi yıkıldı. İran'da ayrıca 1000 yıldan beri hiç sönmeden yanan Fars'ın büyük ateş tapınağındaki ateş söndü. Save göleti kurudu. İran kralı Enuşirvan'da sarayının çöktüğüyle ilgili kötü bir rüya gördü. Tüm bu hadiseler aslında dünyada artık putperestlik devrinin sona ereceğini ve şeytani güçlerin yok olacağını müjdeliyordu. Bu hadiseler belki de putperestlik, zulüm ve fesada batan insanların kalbini titretmek ve onları yeni bir değişim için hazırlamak içindi. Kuşkusuz bu hadiseler dünyada gelecekte muazzam bir değişim yaşanacağının işaretiydi. Gerçi bu tür acayip hadiselerin yaşanması sadece İslam peygamberine özgü olmadığı ve diğer büyük peygamberlerin veladeti de benzer hadiselerle eş zamanlı olduğu belirtilmelidir.
Hazreti Muhammed doğduktan sonra dedesi Abdülmuttalib bu büyük nimeti sunan Yüce Allah'a şükretti. Ardından adını Muhammed koydu. Abdülmuttalib'in neden bu adı seçtiğini, oysa bu ad Araplar arasında pek yaygın olmayan bir ad olduğu söylendiğinde şöyle karşılık verdi. Yerde ve gökte takdir edilen olsun istedim. Amine'nin yeni doğan bebeği pek kısa bir süre ana sütünden beslendi. Ardından bu bebek çölün temiz ortamında yetişmesi ve Mekke'nin gürültülü ve tantanalı ortamı ve cahiliye değerlerinden uzak olması için bebek Muhammed'i çölde yaşayan bedevi bir dadıya verilmesi kararlaştırıldı. Allah Resulü'nün doğumu üzerinden 4 ay geçtiği bir sırada Sa'doğulları aşiretinin dadılık yapan kadınları Mekke'ye geldi ve Halime adında pak bir kadın bebek Muhammed'e bakmayı kabul etti.
Tarihte belirtildiği üzere son ilahi peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yaşamı ta çocukluk çağından itibaren ve peygamberliğe seçildiği güne kadar sürekli acayip ve şaşırtıcı hadiselerle beraber oldu. Ailesiyle birlikte çöl yaşamında kıtlık sıkıntısıyla karşı karşıya kalan dadı Halime şöyle anlatıyor. Muhammed adında yetim bir bebeği bize emanet ettiler. Henüz Mekke'den uzaklaşmadan büyük şaşkınlık içinde kurumuş göğsümüzün sütle dolduğunu fark ettim. Öyle ki hem kendi bebeğimi ve hem Muhammed'i doyurdu. Eve vardığımızda kocam büyük bir şefk ve mutlulukla bizi karşıladı ve şöyle dedi. Bak Halime, kuraklığa rağmen dişi develerimizin sütü bollaşmış. İşte o zaman bu bebeğin bizim için çok mübarek biri olduğunu ve bizi mesut edeceğini anladım.
İşte böylece Halime Muhammed'e bakmak üzere onu yaşadığı çöle götürdü. Muhammed Sa'doğulları aşiret arasında yaşamını sürdürüyordu. Ta ki sütten kesildi. Fakat Halime Muhammed'e 5 yaşına kadar en iyi şekilde baktı ve onu yetiştirmek için elinden geleni yaptı. Halime Muhammed'i çok seviyordu. Ve ona acayip bir şekilde alışmış ve sevmişti. Muhammed, aşiret halkında Arapça sözcükleri ve asil terimleri öğrendi ve Arapça beyanla tanıştı. Bu süre içerisinde Muhammed'in çocukluğu ve davranışları kendi yaşıtlarından çok farklıydı. Öyle ki herkesin dikkatini çekiyordu. Bir gün Muhammed Halime'nin yanına geldi ve çocuklardan biriyle çöle çıkmasına izin vermesini istedi. Halime kaygı içinde kabul etti. Onu çadırın içine götürdü, saçını başını düzeltti, ardından boynuna bir kolye taktı. Muhammed, "Bu nedir?" diye sordu. Halime şöyle karşılık verdi. "Bu koruyucudur ve seni kötü gözlerden korur. O sırada Muhammed küçük elleriyle kolyeyi açtı ve gayet net bir şekilde şöyle dedi. Anacığım, sakin ol. Beni sürekli koruyan biri zaten var. Bu sözlerin ardından Muhammed çöle çıktı. Fakat Halime ondan gözünü ayıramıyordu. Ve sürekli bu çocuğun nasıl böylesine hikmetli konuştuğunu düşünüp duruyordu.
Halime, Muhammed'e baktığı 5 yılda arada bir onu annesine götürüyor ve böylece hasret gidermesine yardımcı oluyordu. Ancak son kez Muhammed'den ayrılmak kendisine çok zor ve ağır geldiği halde onu annesine teslim etti. Böylece Muhammed Mekke'ye geri döndü ve burada annesi Amine ve dedesi Abdülmuttalib'in sınırsız sevgisinden yararlandı. O günlerde 5 yaşında olmasına rağmen Muhammed derin ve etkili bakışı, güzel yüzü ve anlamlı sözleriyle herkesin gözdesiydi. Bir yıl sonra Amine oğlu Muhammed'le beraber eşi Abdullah'ın mezarını ve akrabalarını ziyaret etmek üzere Medine'ye doğru yola çıktı. Amine oğlu ile birlikte yaklaşık 1 ay Medine'de akrabalarına misafir oldu. Amine bu ziyaretin dönüşünde yolda hastalandı ve Avva adında bir yerde hayata gözlerini yumdu ve orada toprağa verildi. Böylece babasını hiç göremeyen Muhammed bu kez de annesinin sevgisinden ve sıcak kucağından mahrum kaldı.
Bundan sonra Hazreti Muhammed'in dedesi Abdülmuttalib, insan ruhu ve düşüncesinin yetiştirilmesinde etkili olduğu ömrünün bir döneminde oğlu Abdullah'ın yegane yadigarı Muhammed'in bakımını üstlendi. Abdülmuttalib torununu parlak bir gelecek beklediğini hissetmişti. Bu yüzden onu yetiştirmeye özel özen gösteriyordu. Abdülmuttalib ne zaman Kabe'nin yanında Kureyş liderleri ve oğulları ile oturduğunda Muhammed'i görür görmez onu yanına çağırıyor ve kendi yanına oturmasını istiyordu. Allah'a andolsun o büyük bir konuma kavuşacak diyordu. Fakat bu dönem de pek uzun sürmedi ve Muhammed 8 yaşına geldiğinde dedesi Abdülmuttalib'i de kaybetti. O günlerde Muhammed'in yüzüne ağır bir hüzün çökmüş ve acı bir keder kalbini sarmıştı. Fakat Yüce Allah ona tüm bu musibetlere katlanma gücü vermişti. Çünkü Muhammed gelecekte tüm insanların önderi ve tüm acı çeken mağdur insanların dert ortağı olması gerekiyordu. Bu yüzden çocukluk çağından itibaren acılar ve mahrumiyetlerle tanışması ve ruhu bir dağ kadar güçlü olması gerekiyordu. Gerçekten bu acılar ve sıkıntılar Muhammed'in ruhunu güçlendiriyor ve gelecek ilahi risaletin ağır yükünü taşımaya hazır hale getiriyordu. Bundan sonra büyük ve şerefli bir şahsiyet olan Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Talib onun bakımını üstlendi ve Muhammed Ebu Talib'in evine yerleşti.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
جامع عشق وإيمان مكان.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 23. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümlerde belirtildiği üzere camiler asr-ı saadetten bu yana Müslümanların Yüce Allah'a ibadet ettikleri bir mekan olmanın yanı sıra eğitim ve sosyal konuların da gözetlediği bir mekandır. Müslüman erkeklerin ve kadınların da camilere gelmeleri, çeşitli haberleri ve bilgileri paylaşmaları, birbirinin halinden haberdar olmaları, camilerin sahip oldukları muazzam kapasitelerin sadece küçük bir bölümüdür. Müslümanlar bu mekanlarda kendileri gibi aynı inancı paylaşan ve bir tek Allah'a kulluk eden insanlarla tanışıyor ve çeşitli sosyal faaliyetleri birlikte yürütüyor.
İnsanların en önemli sosyal ilişki biçimlerinden biri dostluktur. Hiçbir insan sosyal yaşamında iyi dostlardan bağımsız değildir. İyi dost insanın saadet yolunda yaveri ve acıların ortağı ve sorunlarda ve sıkıntılarda yar ve yardımcısıdır. İyi dostlar edinmek, insanın ruhi sağlığına ve sosyal kimliğine katkı sağlar. Rivayetlere göre iyi ve samimi dost bulabileceğimiz en iyi mekanlardan biri camidir. Bu yüzden camilerin sosyal işlevlerinden biri buraya namaz kılmak üzere gelen salih ve iyi insanları birbiriyle tanıştırmaktır. Talim ve terbiye uzmanlarına göre iyi dost insanın saadetinde önemli rol ifa eder. Cami ise iyi insanları ve salih ve mümin kulları birbiriyle tanıştırmak ve aralarında dostluk bağı kurmak ve böylece insanların ruhi ve ahlaki gelişmelerine katkı sağlamak için uygun bir ortamdır.
Cami mümin insanların gelip gittiği dini ve kültürel bir mekandır ve buraya gelen insanlarla tanışmak ve dostluk kurmak insan yaşamını olumlu yönde etkiler. Gerçekte mümin insanların tanışması, aralarında dostluk bağ kurulması insanın ruhi açıdan gelişmesi için uygun zemin oluşturur. Cami ile ilgili rivayetlerde ve hadislerde caminin bu özelliği ve insanların birbirinin durumundan haberdar olması, ayrıca din kardeşlerinin ihtiyaçlarını ve sorunlarının giderilmesi ve sonuçta derin dostlukların kurulması gibi sosyal boyutuna sık sık vurgu yapılmıştır. İmam Ali Aleyhisselam bir rivayette camiye gelmenin faydalarına işaret ederken 8 temel faydadan söz ediyor ki, bu faydaların başında insana iman konusunda yardım edecek din kardeşi bulmak yer alıyor. Eğer bir insan iyi insanlarla muaşeret edecek olursa, hatta Allah korkusundan günaha bulaşmamak gibi kemale ermekte, bu dereceye varmamış olsa bile en azından iyi din kardeşlerinden utanarak yanlış yola girmemeye özen gösterir. Thank you.
Cami, mümin insanlara din ve iman ve kulluk bakımlarından kendileri gibi olan ve birbiriyle sosyal gruplar çerçevesinde birlikte hareket edebilecek yeteneğe sahip olan insanlarla tanışma fırsatı sunar. Bu yüzden her mümin insan camiye gelen din kardeşleri arasından dini inanç bakımından kendisine uygun dostlar edinebilir ki bu da hiç kuşkusuz İslami toplum üzerinde olumlu etkileri olur. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur: cami ehli olan insan üç kazanımdan ve en az birini elde etmeden camiden ayrılmaz ki bunlardan biri Allah yolunda yararlanabileceği dostluktur.
Değerli dostlar, şimdi sohbetimizin devamında Kahire'nin Meşed Rasul Hüseyin adı ile ün yapan Büyük Cami ve ardından Seyyid-i Zeynep Camii'nden söz etmek istiyoruz.
Kahire kentinin en büyük camilerinden biri Rasul Hüseyin Camii'dir ve Mısır halkı arasında Meşed Rasul Hüseyin adıyla ün yapmıştır. Tarihçilere göre Yezid bin Muaviye, İslam peygamberinin sevgili torunu İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mübarek başını ordusunun zafer işareti olarak ve ayrıca toplumun içine korku ve dehşet salmak amacıyla çeşitli kentlerde dolaştırılması yönünde talimat verdi ve Mısır ile Şam arasında bulunan Askalan kenti bu hareketin son noktasıydı. Askalan emiri imamın mübarek başını defnetti fakat daha sonraları Mısır'da Fatimiler iktidarın başına geçince titiz bir araştırma yürüterek mübarek başı Askalan'dan özel bir şekilde Kahire'ye getirdiler ve yine çok özel bir törenle ulema ve büyükler ve komutanlar yalın ayak mübarek başı Zümrüt Sarayı'na getirdiler ve ardından Kubbetul Deylem'de defnettiler.
Günümüzde bu cami Mısırlı milyonlarca Şii ve Sünni Müslümanın ziyaret ettiği bir mekana dönüşmüştür. Cami Fatimi halifelerinden sonra da çeşitli dönemlerde restore edildi ve alanı genişletildi. Caminin şimdiki mihrabı ise beyaz ve kırmızı mermerden 1303 yılında inşa edildi. Caminin batısında yer alan minaresi silindir şeklinde olup çatısı koni şeklinde Osmanlı minareleri tarzında inşa edilmiştir. Rasul Hüseyin caminin üç kapısı bulunuyor ki biri batısında ve diğeri kıble yönünde ve üçüncüsü abdest alınan avluya açılıyor.
Bugünkü sohbetimizde tanışmak istediğimiz ikinci cami Kahire'nin Seyyide Zeynep Camii'dir. Hazreti Zeynep İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadeti ve esaretinin son bulmasından sonra pek fazla yaşayamadı. Kuşkusuz bu büyük kadının çektiği acılar katlanacak gibi değildi. Rivayetlere göre Hazreti Zeynep Kameri 62 yılında yani Aşura faciasından sonra Hakk'a yürüdü. Fakat o Hazretin Mutahhar mezarının nerede bulunduğu konusunda bazı anlaşmazlıklar yaşanmaya başladı.
Bazı tarihçiler Hazreti Zeynep'in İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra Medine'de Kerbela şehitleri için yaz etkinlikleri düzenliyor ve insanları zalim Emevi iktidarının zulümlerine karşı kıyama davet ediyordur. Bu yüzden Medine valisi Yezid'e bir mektup yazdı ve kentin şartlarını ve Hazreti Zeynep'in halkı Yezid ve Emevi iktidarına karşı kışkırttığını anlattı. Yezid Medine valisine verdiği cevapta Hazreti Zeynep'i kentten ihraç etmesini yazdı. Bu yüzden Hazreti Zeynep Ehl-i Beyt sevgisiyle ün yapan Mısır'a geldi ve burada yaşadı ve sonunda Kameri 62 yılında vefat etti.
Bu tarihi rivayete göre Hazreti Zeynep bugün Seyyide Zeynep Camii olarak bilinen mekanda defnedildi. Caminin inşa edilmesi konusunda bazı tarihçiler Kameri 85 yılında ilk kez Hazreti Zeynep için mezar inşa edildiğini belirtiyor. Kameri 6. yüzyılda o dönemin büyüklerinden olan Kahire valisi Fahreddin Salep Caferi burada bir bina inşa ettirdi.
Seyyide Zeynep Camii, daha sonra Kameri, 1174 yılında Mısır valisi Abdurrahman Ketüda tarafından yeniden restore edildi. Kameri 1210 yılında ise mezarın üzerindeki parmaklık bakır cinsinden yapılan yeni parmaklıklarla değiştirildi. Kameri 1294 yılında ise Hazreti Zeynep makamının kubbesinin önündeki kapı Muhammed Tevfik Paşa tarafından Mısır ve İstanbul'dan getirilen mermerle kapandı. 3 yıl sonra ise Kubbe Camii ve Hazreti Zeynep makamının minaresinin restorasyonu valinin gündemine alındı ve Kameri 1320 yılında tamamlandı.
Biraz önce belirtildiği üzere Hazreti Zeynep'in defnedildiği mekan hakkında 3 farklı görüş bulunuyor. En ünlü görüşe göre Hazreti Zeynep Şam'da defnedildi. Bazı tarihçiler ise Hazreti Zeynep'in mezarı Kahire'de Seyyide Zeynep adıyla anılan camide yer aldığını savunuyor. Bu arada üçüncü bir görüşle o Hazreti'nin Medine'nin Baki mezarlığında defnedildiğini belirtiyor. Her halükarda her üç mekan Allah'ın adının anıldı ve Ehl-i Beyt aşıkları büyük bir ihlasla ziyaret ettiğini ve Hazreti Zeynep adını taşıyan mezarı ziyaret ederek Allah Resulü ve mutahhar hanedanına biat tazelediği mekandır.
İslam aleminin büyük alemi Muhammed Bahrul Ulum ise Fi Rahabul Seyyide Zeynep adlı eserinde şöyle yazıyor. Hazreti Zeynep'in sonu Şam mı yoksa Mısır mı olduğu hiç fark etmez. Güneşin nerede battığı hiç fark etmez. Önemli olan bu güneşin ışınları zamanla asla batmamasıdır. İnanç ve düşünce semalarında yankılanan bu haykırıştır Hazreti Zeynep. Hazreti Zeynep'ten geriye kalan ebedi sözcükler ebediyen her Emevi iktidarını ve her batılı tehdit eden sözcüklerdir. Her zaman ve yeryüzünde her yerde yaşayan bir haykırıştır Hazreti Zeynep ve ölüm bu haykırışı susturamamıştır. Hazreti Zeynep bizzat Yezid'e şöyle demişti. Bize Kur'an-ı Kerim vahyi ve nübüvvetin kerametini bağışlayan Allah'a andolsun, sen ne yaparsan yap, bizim adımızı, yadımızı bu alemden silemezsin ve bu ayıbı da hiçbir zaman eteğinden silemezsin ve bil ki senin iktidarın çok gevşektir ve devranın kısadır ve perişan olacaksın.
Muhterem dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın da 23. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
İran Radyo Podcast. Bu bölümde İran Yahudi toplumunun önde gelen isimlerinden Harun Yeşayayi'nin hayat hikayesini anlatıyoruz. Udlacan sokaklarından İran sinemasının zirvesine uzanan yolculuğunda gelenek ile modernite ve Yahudi toplumu ile ulusal kültür arasında kalıcı bir bağ kuran bir isim. Merhaba. Bin Çehre Bir Tarih Podcast'inin başka bir bölümünü daha dinliyorsunuz. Bu bölümde İran'daki Yahudi varlığının hikayesini derinlemesine inceliyoruz ve önümüzdeki birkaç bölümde ünlü ve başarılı İranlı Yahudi şahsiyetleri tanıtacağız. Bu bölümde adı yalnızca İran sinemasının değil, aynı zamanda bu toprakların sosyal ve kültürel tarihinin de ölümsüzleşmiş bir adamının hayatına birlikte bir yolculuk yapacağız. İsmi İran kültürü, sanatı ve toplumuyla özdeşleşmiş, Yahudi inancına sahip bir adamın hayat hikayesini anlatmak istiyoruz. Tahran'ın Udlacan semtinin dar sokaklarından yükselen, azmi ve topraklarına duyduğu derin sevgiyle İran sanat ve kültürünün önde gelen isimlerinden biri haline gelen bir adam. Hayatı iniş çıkışlarla, büyük kararlarla, bir toplumun kimliğini koruma çabalarıyla dolu ve aynı zamanda geleceğe yeni kapılar açan bir adam. O Harun Yeşayayı'dan başkası değil. İran sinemasına ilgi duyuyorsanız yakından tanıyacağınız bir isim. Ancak Harun Yeşayayı sadece büyük bir sinema yapımcısı değil, çağdaş İran'ın kültürel tarihinin, İranlıların toplu kimliğinin bir parçası. Bin Çehre Bir Tarih Podcast'inin bu bölümüne hoş geldiniz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hikayemiz Hicri Şemsi 1314, Miladi 1935 yılının yazında Tahran'da başlıyor. O günlerde Tahran değişim sürecinde olan bir şehirdi. Sokaklar yavaş yavaş asfaltlanıyor, eski mahalleler, dar sokakları, kerpiç ve tuğla evleriyle hala nefes alıyordu. Bu mahallelerden biri de Udlacan'dı. Tahran'ın kalbinde yer alan Udlacan, İran'ın tarihi Yahudi mahallelerinden biriydi. Farklı etnik kökenlerin ve dinlerin bir arada yaşadığı, camiden gelen ezan sesinin, kilise ve sinagogdan gelen çan seslerinin birbirine karıştığı bir mahalle. Hicri Şemsi 3 Şehrivar 1314 tarihinde daha sonra İran sanat ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden biri olacak bir çocuk bu mahallede doğdu. Doğum yeri kalabalık bir Yahudi ailesiydi. Babası Meşe Hayim, yerel bir kasap dükkanında çalışan sade ve çalışkan bir adamdı. Yeşayi ailesinin 9 çocuğu vardı ve Harun en küçüğüydü. Hayat basit ve yoğundu ve aile babasının kısıtlı geliriyle geçiniyordu. Ancak Harun doğduktan birkaç ay sonra bir kaza her şeyi değiştirdi. Harun'un babası Meşe Hayim, tetanus hastalığına yakalandı ve 44 yaşındayken hayatını kaybetti. Babasını o zor yıllarda kaybetmesi, annesi ve çocukları için büyük bir darbe oldu. Ailenin annesi 9 çocuğunu büyütme sorumluluğuyla birdenbire kendini yalnız buldu. Güçlü bir kadındı ve eşsiz bir azimle hayatını sürdürmeye çalıştı. Ailenin ağabeyi de ona yardım etti ancak koşullar zordu. Harun daha sonra anılarında evlerin o kadar kalabalık olduğunu, ders çalışacak yeri olmadığını ve şehir parkına gidip orada sessizce çalışmak zorunda kaldığını anlatır. Ama onda dirençli ve bağımsız bir ruh gelişirken bu zor günlerdi. İstediği her şey için savaşmayı ve geri adım atmamayı öğrendi. Harun ilk öğrenimini Nur ve Sadakat Okulu'nda başladı ve orta öğrenimini Alyans Okulu'nda tamamladı. Bu dönem İran'ın büyük siyasi değişimler geçirdiği Hicri Şemsi 1320'lere denk geliyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda İran'ın işgal edilmesi ve petrol endüstrisinin millileştirilmesi. Bu dönemde Harun zihninde ilk mücadele kıvılcımlarının çıktığı bir gençti. Ülkedeki atmosfer gergindi. Petrol endüstrisinin millileştirilmesi, gençlerin kalplerinde özgürlük tutkusunu uyandırmıştı. Harun ve Alyans Okulu'ndaki birçok Yahudi öğrenci, Someka veya İran İçişleri Ulusal Sosyalist Partisi ve Pan-İranlılar da dahil olmak üzere faşist eğilimli grupların bazen Yahudilerle çatıştığına ve şiddet eylemlerinde bulunduğuna tanık oldu. Nazi Almanyası ideolojisinden etkilenen ve Yahudileri hedef alan aşırı milliyetçi ideolojiye sahip gruplardı bunlar. Harun ve arkadaşları sessiz kalmamaya karar verdiler. Daha sonra Lokman Salih'in editörlüğünü yaptığı Bani Adem dergisinin üyesi oldu. Bu dergi çeşitli partilerle yakın işbirliği içindeydi ve Harun Pan-İranlılara karşı düzenlenen sokak gösterilerine katıldı. Bu gösterilerden biri tutuklanmasına ve hapse atılmasına sebep oldu. Henüz 20 yaşında bile olmayan bir genç için 9 ay hapis cezası zor ama öğretici bir deneyimdi. Harun hapishanede İranlı sol görüşlü siyasi aktivist Bijan Cezani gibi askeri şahsiyetlerle tanıştı. Bu ilişkiler hayatının akışını şekillendirdi. Hapisten çıktıktan sonra Harun hayatını yeniden kurmaya karar verdi. Bu nedenle 50'lerde felsefe alanını seçti. Harun Yeşaya'yı ciddi bir eğitim aldı ve Tahran Üniversitesi'nin felsefe bölümüne kabul edildi. Öğrencilik yılları onun için entelektüel bir büyüme dönemiydi. Arkadaşlarıyla birlikte İran Yahudi Öğrencileri Örgütü'nü kurdu. Bu örgüt hala İran'daki Yahudi cemaatinin aktif kurumlarından biridir. Harun ayrıca Yahudiler Derneği'nin yayıncılığıyla da ilgilendi ve İran Yahudi cemaatinin sesini güçlendirmeye çalıştı. Bu yıllar boyunca İran Yahudi cemaatini ülkenin kültürel ve sosyal gelişmeleriyle sürekli olarak buluşturmaya çalıştı. Ancak hayat Harun Yeşayayi'nin sosyal faaliyetleriyle sınırlı değildi. Harun geçimini sağlamak için çalışmak zorundaydı. 19 yaşındayken arkadaşlarıyla birlikte slide ve reklam filmleri üretmek için küçük bir şirket kurdu. Bu şirket daha sonra Büyük Tebliğ Film Enstitüsü ve ardından Pakhşiran adını aldı ve adı İran reklam ve sinema endüstrisinde tanındı. Abbas Kiarostami, Ali Ekber Sadegi ve Dariush Mehrjui gibi sanatçılarla çalışmak Harun'a yeni deneyimler kazandırdı. Fikirleri nasıl görselleştireceğini, nasıl plan yapacağını ve profesyonel bir ekip kuracağını öğrendi. Bu işbirlikleri İran sinemasına girişinin temel taşlarını oluşturdu. İran'da büyük bir siyasi ve sosyal dönüşüm yaşandı. Bu dönüşüm, miladi 1979 yılındaki İslam devrimi ve İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla gerçekleşti. Bu büyük siyasi ve toplumsal dönüşüme rağmen İslami İran sadece sanatçılara değil, Harun Yeşaya'yı gibi dini azınlıklara mensup sanatçılara da sanatsal faaliyetlerine devam etme imkanı sağladı. Böylece Harun Yeşaya'yı 1979 yılında ilk filmi Caize'yi çekti. Film nispeten iyi karşılandı ve hayatında yeni bir yol açtı. Harun Yeşaya'yı İslam devrimi öncesinde reklamcılık ve kültürel prodüksiyon alanında sınırlı bir deneyime sahip olsa da sanatsal gelişimi ve İran sinemasındaki profesyonel konumu neredeyse İslam devriminden sonra şekillendi. Devrimden sonraki yeni atmosferde Nahoda Khurşid, Ecarenişin Ha ve Hamun gibi önemli ve kalıcı eserler üreterek İran sinemasının en saygın ve etkili isimlerinden biri haline geldi. Bu dönemde bilgili ve ilgili bir yapımcı olarak da adı duyuldu. Harun Yeşaya'yı İslam devriminden sonra İran sinemasının en başarılı yapımcılarından biri haline geldi. Ondan fazla uzun metrajlı film, düzinelerce belgesel ve reklam filmi çekti. Bu filmlerden bazıları İran sinema tarihinde önemli bir yer edindi. Nasir Tağvay'ın yönettiği Nahoda Khurşid bunlardan biridir. Film, Hicri Şemsi 1365 yılında İsviçre'deki Locarno Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı ve ayrıca Fecr Film Festivali'nde birçok ödül kazandı. Hicri Şemsi 1368 yapımı Dariush Mehrcui'nin başyapıtı Hamun da onun yapımlarından biridir. Film, İran'daki Fecr Uluslararası Festivali'nde 6 Kristal Simorgh ödülü kazandı ve hala en popüler İran filmlerinden biridir. Tonbad Hicri Şemsi 1367 ve Kimya Hicri Şemsi 1373 filmleri Fecr Festivali'nde ödüller kazandı ve Harun'u titiz ve ileri görüşlü bir yapımcı olarak kanıtladı. Hicri Şemsi 1387 yılında Fecr İran Film Festivali tarafından devrim sonrası yılların en iyi yapımcısı olarak seçildi ve Simorgh ödülüne layık görüldü. Fakat Harun Yeşaya'yı sadece sinemada başarılı olmakla kalmadı, İran Yahudi cemaatinde de önemli bir rol oynadı. 14 yıldan fazla bir sürede Tahran Yahudi Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. Bu dernek İran Yahudi cemaatinin temel kurumudur. Hicri Şemsi 1357 devriminin çalkantılı döneminde ve sonrasında Doktor Sepir Hastanesi'nin yönetimini devraldı. Irak Bas rejiminin İran'a karşı yürüttüğü savaş sırasında tüm Tahran halkına ücretsiz hizmet veren bu sağlık merkezinin kapatılmasına izin vermedi ve hatta hastanenin yardımlarının savaşın bazı tıbbi ve yardım ihtiyaçlarını karşılaması için büyük çaba sarf etti. Yeşaya'yı ayrıca Tahran'daki Kuroş kompleksinde İran Yahudileri Merkez Kütüphanesi'ni kurdu ve İran Yahudi entelektüel topluluğunun ülkenin diğer vatandaşları gibi İran'da net bir sese sahip olabilmesi için Temmuz dergisini yayımladı. Bu dergi İran Yahudilerinin düşünce ve kültürel kimliklerinin bir mecrasıydı. Harun Yeşaya'yı konuşmalarında İran Yahudilerinin bu toprakların ayrılmaz bir parçası olduğunu ve dini kimlikleriyle siyasi Siyonizm hareketi arasında bir ayrım yapılması gerektiğini sürekli vurgular. Bu net duruş, İran Yahudi topluluğunun tarihin en hassas dönemlerinden birinde uyumunu korumasını sağlamıştır. Harun Yeşayayi'nin hayatındaki en önemli anlardan biri, miladi 1984 yılında yaşandı. Kudüs gününde Tahran'daki cuma namazında bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında İranlı Yahudilerin atalarının vatanında yaşadıklarını ve diğer İranlılarla birlikte onurlu bir hayat istediklerini cesurca dile getirdi. Bu duruşu medyada geniş yer buldu ve İran'daki özel konumunu yansıttı. Harun Yeşayayi bugün emekli olmasına rağmen İran Yahudi cemaatinde hala saygın bir isim. Ancak danışman olarak sosyal ve sinema faaliyetlerinde katılmaya devam ediyor. İranlı Yahudilerin gerçek hikayelerini içeren Biz Yahudiler adlı kitabı en önemli eserlerinden biri ve şu anda İran Yahudi cemaatindeki önemli olayları belgeleyen 60 yıllık tarih adlı bir kitap daha yazıyor. Dini kimlik ve vatan sevgisi, yani İran sevgisi arasında köprü kurabilen bir neslin örneğidir. Harun Yeşayayi, bir İranlı Yahudinin hem dini geleneklerine bağlı kalabileceğini, hem de ülkesinin kültürel ve sanatsal gelişiminde rol oynayabileceğini göstermiştir. Harun Yeşayayi ve İran'da yaşayan binlerce diğer dini azınlığın yaşamı ve dini ve kültürel kimliklerini koruyarak elde ettikleri bireysel ve toplumsal başarılar, İran tarihinin yalnızca çoğunluk adına yazılmadığını göstermektedir. Azınlıklar her zaman bu tarihin önemli bir parçası olmuş, olmaya devam etmektedir ve edecektir ve her biri kendi katkılarıyla İran'ı bugün bildiğimiz haline getirmiştir. Harun Yeşayayi, İran'daki Yahudilerin yeteneklerini barışçıl ve uyumlu bir ortamda geliştirebildiklerinin açık bir örneğidir. Röportajlarında mesleki ve sanatsal gelişimini İran'a borçlu olduğunu defalarca vurgulamıştır. İranlı bir Yahudi olarak kendisini mesleki yolunu inşa etme ve Müslüman yurttaşları, diğer etnik kökenler ve dinlerle birlikte zirveye ulaşma fırsatı veren bir ülkedir bu. Kendisi farklı din ve etnik kökenlerin barış içinde bir arada yaşamasının İran için büyük bir kazanım ve dünyada eşsiz bir örnek olduğunu defalarca dile getirmiştir. Harun Yeşayayi konuşmalarında İran İslam Cumhuriyeti'ndeki İran Yahudilerinin yalnızca tanımakla kalmayıp aynı zamanda güvenlik ve barışlarını sağlayan belirli bir yasal statüye ve haklara sahip olduklarını sürekli vurgulamaktadır. Ayrıca çeşitli röportajlarında İran Yahudileri ile Siyonistler arasındaki farkı vurgulayarak İran Yahudileri kendilerini İranlı olarak görürler ve sadakatleri İran ülkesidir, demiştir. İran Yahudilerinin Siyonist rejimin ideolojisi veya faaliyetleriyle hiçbir bağlantısı olmadığını ve Siyonist rejimi İran Yahudilerinin yaşam ve değerlerine aykırı, yabancı bir siyasi hareket olarak gördüklerini açıkça ve defalarca dile getirmiştir. Evet dostlar, bu Tahran'ın eski mahallelerinden yükselen ve İran kültür ve sanatının parlayan isimlerinden biri olan Harun Yeşayayi'nin yaşam ve kalıcı mirasının hikayesiydi. İran'daki Yahudilerin durumunu tanıtmak ve incelemek üzere çıktığımız tarih yolculuğunun bir başka adımında bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde bu yolu takip etmeye ve sinema tarihinde ve bu toprakların çağdaş kültüründe İran Yahudileri hakkında tekrar konuşmaya çalışacağız. 1950'lerde Habibullah Hakimyan, Farajullah Nasimyan ve Azizullah Kordvani gibi isimlerin ilk film stüdyolarının kuruluşundan Amin Amini, Manuçehr Azeri ve Manuçehr Nasibi Tabari gibi sanatçıların yapım, oyunculuk ve belgeseldeki rollerine kadar. Bin Çehre Bir Tarih podcastindeki bugünkü hikaye size ilham verdiyse lütfen podcast'i iranradio.ir ve sosyal medya hesaplarından takip edin, arkadaşlarınızla paylaşın ve görüşlerinizi bizimle paylaşın. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Müzik